Ayrım 15.
Yoluna devam etti. Yol bağların arasında kıvrım kıvrım dolanıyordu. Kilise sağ taraftaydı, çan kulesi yıkılmıştı. Büyük bir obüs çukurunun yanından geçti, aklından geçirdi. İsabetli atış yapmışlar diye tarlalara doğru uzaklaştı. Miyop ve sıkılgan tavırlı bir adamdı yüzbaşı. Pierre kitabı verdi, orada topçu askerleriyle birlikte sirke gibi keskin şaraptan bir kadeh yuvarladı. Tekrar yola koyuldu, yağmur da kesilmişti şimdi. Hoparlörler alışılmışın dışında bir saat öncesinden susmuşlardı. Gürültüsü bütün vadiye yayılan bir patlama duyuldu ve cevapsız kaldı. Tekrar sessizlik geldi, Pierre tekleye tekleye hatırlamaya çalıştı. Onu sarhoş edecek mutluluklar çok uzakta. Bu gece Agnes'ten mektup alacak. Sonra gece ve koğuş. Saman kokusu, insanların doğucu ve kızgın solukları, yanında yatan kızıl saçlı delikanlının evin horultuları. Tekrar bir top gürüldemesi, tekrar bozulan sessizlik, günde iki defa tekrarlanırdı bu. Ama bu ilk gürültüye, bu ilk patlamaya hiç alıştıramamıştı kendini. Sanki dünya yıkılırcasına değişiyor, yırtılıyordu. Bizimkiler şimdi cevap verir buna diye geçirdi içinden. Yoldan ayrıldı, eğilerek yere yattı. Nasıl ıslak, sırılsıklan bir toprak. Şimdi burada en azından bir saat böyle kakılıp durmak zorunda gidiyordu. Ama olsun, nasıl olsa akşam okuyacağı bir mektubu var. İkinci patlamayı önce fark etmedi. Bir an sarsıldığını hisseder gibi oldu, o kadar. Oysa bir obüs parçası kalbura çevirmişti onu. Yarım saat kadar sonra çevreyi kolaçan eden topçu askerleri buldular Pierre'i. Ertesi sabah kendine gelir gibi oldu. Ampulün çiğ, ışığı gözlerine kaçınca yeniden kapattı gözlerini. Yavaş yavaş hatırlamaya başlıyordu. Önce kitabı, sonra askerleri, içtiği şarabı ve obüsü. Yaralı olmalı, belki de ölmek üzere. Yok yok, uyku hali belki onunkisi. Pierre hep sağ tarafına yatarak uyuduğu için eski bir alışkanlıkla sağ tarafa dönmek istedi. Acı dolu bir çığlık attı. Galiba ölüm yakınındaydı. Çok önemli bir şeyi unuttuğunu sezinliyor ama unuttuğu şeyi bulup çıkaramıyordu. Agnes'i görmek istemişti birden. O yüzbaşıya giderken saçağın dibinde karşısına çıktığı gibi. O haliyle tekrar gelmeliydi Agnes. Şimdi onun yüzündeki hatları bile tam hatırlayamıyor, bir türlü netleştiremiyordu. Kendi kendini inandırmak için Agnes diye tekrarlıyordu boyuna. Hasta bakıcı kadın yaklaşıp yastığını düzeltti. Bir çizgiyi andıracak kadar uzun yüzlüydü. Kadın onun farkında bile değildi. Sonra yastığın üstünde canlı ve parlak renkli bir oyuncak gördü Pierre. Parlak yeşil kıvılcımlar saçan kırmızı bir midye kabuğu. Pierre kumların üzerindeydi. Midyenin kabuğundan pastalar çıkıyordu. Hayır, balıktı bunlar. Yok, uzun sakallı bir cüce. Kum çok kuru. Pastanın hamuru bile tutmuyor ıslak olmadığı için. Bağırdı. Neden kuru bu? Hemşire ıslak bir bez koydu onun alnına. Pierre hiçbir şey duymadı, tekrar kaybetmişti kendini. Pencereden içeriye taşıp gelen bir müzik vardı. Bu öldürülen Alman pilotunun ölümüne saygı içindi. General Lorido nutuk çekiyordu. Bir savaşçının cenazesi önünde eğiliriz. Vatan sevgisi, görev sevgisi. Yağmur yeniden hem de dünkünden daha şiddetli yağmaya başlamıştı. O bile kaybettiği vaktin peşinden koşar gibiydi. Pierre'in umut ettiği gibi Agnes'in mektubu o akşam geldi. Mektup 3 gün acılar içinde kıvranarak bekledi. Sonunda geri yolladılar mektubu ve üzerine ölmüştür iadesi diye yazdılar. 8. Vu Nuvel beyaz boşluklarla çıkmaya başlamıştı. Anastasia teyzenin kendisini mezara yolcu edeceğinden yakınıyordu Jolyo. Her şey yasaktı. Bosaj bölgesinde soğukların bastırdığını yazmak yasak. İtalyanların Almanya Büyükelçisini alkışladıklarını yazmak gene yasak. Şili hükümetinin İspanyol mültecilerini kabul ettiğini yazmaksa hepten yasak. Kollarını iki yana açarak bağırıyordu Jolyo. Bromür'den başka bir şey kalmadı yazacak. Cephede karısız, oynaksız canları sıkılmasın diye askerlerin asına bir parça bromür katıldığı söylenmekteydi. Hatta Jolyo bu konuda bir nakarat bile koymuştu gazeteye. Hemen geliyorum, bekle gerçen, bu sefer bromürsüz geliyorum hem. Desere'nin durumunun sarsılması üzerine kendine bir başka hami aramaya koyulmuştu Jolyo. Brotil onu Montigne ile tanıştırdı. Vuyonuvel'in daha önce de yön değiştirdiği olmamış değildi gerçi ama bu sefer Jolyo gerçekten üzgündü. Görgü sahibi bir adamdı Desere. Kibarca bildirirdi şartlarını ve sigara ikram eder gibi tabii bir jestle çevirirdi çekleri. Oysa Montigny karşısında uşağı varmış gibi Jolyo'yu azarlıyordu. Yazı işlerine bile sokmaya başlamıştı burnunu. Bir radikalin veya bir sosyalistin evlendiğini bildiren masum haber çıkmaya görsün gazetede. Küplere biniyordu Montigny. Dünya alemle de bozuşamazdı ya Jolyo. Montigny ebediyen yaşamakta ve desteklemekte devam edemezdi. Muhabirlerden biri bir havadiste Almanları küçümsemek için kullanılan boşe kelimesini kaçırmıştı kaleminden. Tepiniyordu Montigny. Rezalet bu. İnsanoğlunun en barbar, en hayvani yanlarına hitap etmeye başladınız. Almanya ile savaş halindeyiz. Anladık. Ama bu savaş şövalyeler arasındaki bir yarışmaya benzer. Tarihi bir dramdır ve üstün bir devlet adamıdır Hitler. Alman havacısının büyük bir törenle toprağa verilmiş olduğunu öğrenince Jolyo'nun nasıl sevindiğini kolayca tahmin edebilir. Törenin tasvirine ve Loruda'nın söylevine tam bir sütun ayırdı gazetede. Ama ertesi gün gene dört dönmekteydi. Yazacak şey kalmamıştı. Sözüm ona, 3 aydır sürüp gelmekteydi savaş. Ama savaşı gören kim? Savaş ortada yoktu. Askerler ölmesine ölüyordu ama çarpışmaktan değil, gripten. Ve daha bir gün önce mecliste Ren üzerindeki demir yollarının ortak kullanımıyla ilgili bir anlaşma yapılacağı bildirilmişti Almanya ile. Allah'tan ki milletvekillerinden birisi, o da tam oylama sırasında yazın meclise getirilmiş olan bu kanun tasarısının yürürlüğe konamayacağını, çünkü Ren üzerindeki bütün köprülerin çoktan havaya uçurulduğunu hatırlatmıştı. Halk savaş maskaralığı adını takmıştı bu harbe. Şu savaş maskaralığı hakkında ne düşünüyorsunuz kuzum diye soruyordu insanlar birbirine ve eğlenceli bir takım hikayeler anlatılmaya başlıyordu ama yazacak hiçbir ciddi şey yoktu. Düşman kimdi? Bilen yoktu bunu. Bomba yerine bildiriler ve broşürler dökülüyordu Alman uçaklarından ve çok güzel basılmış doğrusu diyordu insanlar. Stuttgart radyosunun yayınlarını dinliyorlardı. Bir Fransız spiker, Jolyo, Stuttgart haini adını takmıştı adama. Ama herkesin tanıdığı bir kişi olup çıkmıştı adam. Milletvekilleri bir araya geldikleri vakit ilk iş olarak şunu soruyorlardı birbirlerine. Neler söylemiş gene Stuttgart haini bizim gizli oturum hakkında? Ve hiç beklenmedik bir anda bir mucize olmuştu. Montigny gece geç vakit çağırttı Jolyo'yu. İlk olarak neşeli, hatta sevimliydi. Jolyo'nun istemiş olduğu meblağı hiç pazarlığa girişmeden verdi. Sonra da coşkun bir edayla "Siyasi yorumları Brutel'den isteyin," dedi. "Ve icat edebildiğiniz kadar da kahramanlık hikayesi bulup koyun gazeteye. En iyi harp muhabirleriniz de derhal yola çıkarın." Düşmanın kim olduğunu nihayet tespit edebilmişlerdi. Nitekim 2 gün sonra da özel muhabirler Helsinki'ye hareket ettiler. Tessa, İtalyan Büyükelçisi'ne bir yemek verdi. Roma mutfağını, Piemonte şaraplarını, Veronese'in tablolarını ve Mussolini'nin siyasi dehasını uzun uzadıya övdü yemek sırasında. Duce'nin müdahalesine rağmen savaş başladığı vakit ne kadar müteessir olduğumu bilemezsiniz. Şu son aylar benim için hakiki bir kabus halinde geçti. Bütün medeni Avrupalılar için de öyle oldu zaten. Ama ilk umut ışığı belirmiş bulunuyor işte. Moskova'nın hareket tarzı karşısında dünyanın gösterdiği tepki her şeyin henüz kaybolmamış bulunduğunu ispatlıyor. Bu arada özellikle İtalya'nın takındığı tavır benim için büyük bir destek teşkil etmektedir. Benim için diyorum, çünkü ben kendimi bildim bileli Latin ülkeler arasında bir ittifak için mücadele ettim. Büyük Roma'nın çocuklarıyız bizler. Danzig, hatta bütün Polonya medeniyetin kaderi söz konusu olduğu vakit ne ifade eder ki? Açık konuşalım. Bizim ortak düşmanımız Moskova'dır. Ve bugün Paris'le Roma'nın, ama aynı zamanda da Berlin'in geleceği Karelya Körfezi'nde başlayan savaşın sonucuna bağlıdır. Herkes canlanmıştı yeniden. Kuzey günleri tertipliyordu Bayan Montigny ve Sibelius'un nameleriyle aşka gelen sosyete hanımları Finlandiyalı askerler için yün çoraplar ve kulaklıklar örüyorlardı bu partilerde. Sadece Möjö, Mannerheim yararına tertiplenen piyango için 1,5 milyon frank bağışlamıştı. Çek, Fin Mareşali'nin kızına büyük bir törenle teslim edildi. Öte yandan Marsilyalı gangster Billiers'a Moskova sokağının Helsingfors sokağı olarak adlandırılmasını talep etmekteydi. Madeleine Kilisesi'nde Fin ordularının zaferi için bir ayin yapıldı. Aşk ve şevk ile dua etti Brutel. Kiliseden çıkışta da Vouvray Noël'in idarehanesine gitti ve şaşkına çevirdi Julio'yu. Oysa şişman gazeteci öyle kolay kolay afallayacak tiplerden değildi. Derhal gidip bir yardı bulun ve Finlandiya hakkında birkaç yazı isteyin kendisinden. Oysa Montigny'nin katiyen tahammülü yoktu bir yarda. Eski bakanın sözü geçer geçmez haykırmaya başlıyordu. İşçilerin gemini elden o koyuverdi. Onlara plajlarda yan gelip yatmayı öğreten odur. Tabii Jolio yeni hamisinin zevklerini göz önünde bulundurmak zorunda olduğundan pek aramıyordu bir yardı. Palais Bourbon'un yanındaki Marius lokantasında karşılaşmışlardı bir gün ve Viard melankolik bir sesle "Unuttunuz artık beni" diyerek içini çekmişti. Julia da feryat etmişti hemen. "Ne sanıyorsunuz kuzum siz beni? Tanrı değilim ben. Tanrıların sözcüsüyüm sadece. Montigny'nin ne kadar hayrat bir adam olduğunu bilmez değilsiniz. Desire'nin tökezlemesi tam bir felaket ve yalnız benim için değil, Fransa için de felaket. Şimdi Brutel söylüyor, ben yazıyorum. Sağı solu olmayan yobazın biri tatlı dil nedir bilmez zehir gibi laflar eder. Alman kurt köpeği ile Fransız horozu karışımı bir şey. Marsilya'da yoktur böyle adam. Kaç kere söyledim kendisine. Peki Viard ne olacak diye. Milli birlik dedikleri şey sadece lafta kalıyor heyhat. Oysa ben size büyük değer veririm bilmez değilsiniz. Sayarım sizi. Daha da önemlisi severim. Acı acı gülmüştü Viard ve kenarda bir masaya geçmişti. Doktorun öğütlerine göre yemesi gerekiyordu. Üstünde taşıyordu kendisine yasak olan yiyeceklerin listesini. Kuzu kulağı, domates, hayır havuç, evet. İşte şimdi de Brutel, Julio'yu tutmuş Viard'a yolluyordu. Şişman gazeteci öylesine şaşkındı ki bütün yol boyunca kendi kendine söylenip durdu. Ne devir yahu, her şey her gün değişiyordu yeni baştan. Kime çamur atıp kime gülümseyeceğini ise haddinse gel de kestir. Viard şimdi tablolarıyla kitaplarının arasında tam bir münzevi hayatı yaşamaktaydı. Tiksintiyle seyrediyordu olayların akışını. Kötü bir piyesin mecburi seyircisi gibi. Kalkıp gitmesi imkansızdı. Oyunsa korkunç sıkıcı. Bütün bu olup bitenlerde bir tek fikir kırıntısına bile rastlayamıyorum diyordu. Sonra da memnun ekliyordu. Her şeye rağmen şansım varmış. Tam sırasında geçti Tessa yerime. Çektikleri şarabı içsinler bakalım şimdi. Viard mecliste tahmin edilebileceği gibi hükümet lehinde oy kullanmaktaydı. Yurtseverliğin gerekleri üzerine iki defa da konuşmuştu. Ama faydasız bir ezber okurmuş gibi kuru ve cansız bir sesle konuşuyordu. Yersiz bir kargaşalık gibi görünmekteydi ona bu savaş maskaralığı. Çin'de de adam öldürüyorlardı. Niçin? Komünistlere karşı zulüm hareketleri başladığı vakit biraz canlanmıştı. Eski hıncı uyanmıştı içinde. Kendi yenilgisinden komünistleri sorumlu tutuyordu. Fabrikaların işgalini tertipleyenler, küçük esnafı kızdıranlar, Daleyder'i Brutel'in kucağına itenler hep komünistlerdi. Durmadan yurtseverlikten söz açarlardı. Münih'e kızmış gibi görünmüşlerdi nitekim. Ama iş savaşmaya gelince tereyağından kıl çeker gibi sıyrılmışlardı işin içinden ve şimdi de işçiler savaşa karşı olan sadece komünistler var diyordu. Usta bir seçim manevrası olduğunu düşünüyordu Wiart bunun. 1 milyon oy kazanırlar diyordu kendi kendine ve tabii komünist milletvekillerinin tutuklanması teklifini desteklemişti. Haklı bir tedbire ne denebilir şeklinde bir demeç vermişti. Senatör Kaşin'e el sürülmemiş olduğunu işittiği vakitte küplere bindi. Nefret ediyordu Kaşin'den. Bir zamanlar aynı partinin üyesi olarak aynı toplantılarda birlikte söz almışlardı. Genç komünistler bir başka alemin adamlarıydı Wiart'ın gözünde. Onlara kızmıyordu ama Kaşin'i büyük bir hain olarak görmekteydi. Hem üstün kültürlü bir insan, bir hümanist, bir ünlü demokrat olacaksın, hem de komünistlerle el ele yürüyeceksin. Her gün yüzlerce insan tevkif ediliyordu. Hatta taşrada yer yer sosyalistlere bile el atmaya başlamışlardı. Heyecanlandı Wiart. Gericiler gene azdı diye düşündü. Tapınaktan ayrılmayan bir yaşlı papaz gibi geleneklerin koruyucusu olarak görüyordu kendini. Müdahale etmeyi düşündü ilkin ama hemen vazgeçti. Komünistlerin oyununa gelmek olmaz mıydı bu? Kendi kabuğuna kapandı yeniden. Sezan'ın küçük bir natürmortunu satın almak şansına ermişti bu yakınlarda. Lake bir tepsi üzerinde 2 elma. Ve tuvalin önüne geçip saatlerce seyrediyordu. Kendi başlarına 2 dünyaydı bu elmalar. Tamamlanmış ve olanca ağırlıklarıyla ortada duran 2 dünya. Tıpkı madde gibi. Coşkunluk çağını artık geride bıraktığını sanıyordu. Tanımıyordu kendi kendini. Finlandiya olayları gençliğine kavuşturdu onu. 2 sert konuşma yaptı mecliste. Tıpkı 20 yıl önce olduğu gibi. Burnunun üzerinde dans etti gene kelebek gözlüğü. Savaş aniden bir anlam kazanmıştı. Komünistler işte emperyalizmin gizli ordusu. Julia Brutel'in ondan beklediği şeyi açıkladığı vakit "Hay hay dostum" derhal dedi. İhtiyarlığıma ve hastalığıma rağmen yapacağım hem de. Doktor çalışmamı men etti. Zayıflar gevşediği vakit ödeve koşmak bize düşer. O eski parti kavgalarını unutmakla iyi etmiş Brutel. Şimdi gerçekleştirebiliriz işte kutsal birliği. Hem de öyle lafta değil, eylem halinde. İlk makaleyi hemen yazdırdı, sesi titriyordu heyecandan. Tiksinti duyuyor insan. Wondergold'sun askerleri haklı bir dava uğrunda savaşmışlardı. Mareşal Mannerheim bir adalet şampiyonudur. Sonra da çok kudretli bir müttefikimiz var dedi Julio'ya. General Kış Hazretleri. Julio belirsiz bir jestle doğrusunu isterseniz bu Finlandiya'nın nerede bulunduğunu bile doğru dürüst kestiremiyorum diye cevapladı. Müthiş bir soğuğun hüküm sürdüğü söyleniyor orada. Gönderdiğimiz askerler kıkırdayacak demektir, yanılmıyor muyum? Ya İtalya'nın tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu bir Marsilyalı olarak soruyorum size. Yurtsever bir yurttaş olarak Marsilya üzerine yürürler mi dersiniz? Ha? Asla. Moskova'nın çevirdiği dolaplara müthiş öfkeleniyorlar. Bizden farkları yok yani. İtalyan tehlikesi söz konusu değildir artık bizim için. Kızı Louis sökün etti ertesi gün ve damadının askere alınmış olduğunu öğrendi Wiart. Korkunç bir düzensizlik gördüğünü yazıyor Gaston. Tank savar topları mıdır nedir? İşte ondan hiç yokmuş hele. Askerlerin de kundurası yokmuş. Maneviyatları da çok kötüymüş. Öyle ki askerlerle sohbet etmeye bile korkuyormuş Gaston. Ne olacak Fransa'nın bu hali baba? Dinliyordu ama dalgındı Wiart. Akıl almaz bir şey dedi. Bu savaşın doğru dürüst hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledim daima ben. Bir fikir kırıntısına rastlasam canım yanmayacak. Ama o bile yok. Finlandiya ise ayrı bir dava. Karelya'daki harekattan, kayakçı savaşçılardan, piyangolardan hararetle söz etmeye koyulmuştu. Louis kesti. Bazen biliyor musun baba, sabahın beşine kadar uyuyamıyorum bir türlü. Kara kara düşünüyorum hep. Ya Almanlar kazanırsa zaferi? Mümkün. O kadar sakin bir tonla söylemişti ki bunu, afalladı Louis. Ne dedin baba? Mümkün mü dedin? Dudakları titriyordu, ağlamak üzereydi. Kızını yatıştırmak istedi Viard. Korkma dedi. Maginon hattımız var ya. Gazeteyi getirdiler. Kendi yazısını dikkatle okudu. Kafasını sallıyordu durmadan. Tasdik makamında. Sonra da fotoğrafa bir göz attı. Bir kar manzarası ve ayakta soğuktan donmuş iki asker. Sımsıkı yapışıp kalmışlar tüfeklerine. Hücuma kalkmak üzereymiş gibi, jestin canlılığını olduğu gibi muhafaza etmiş soğuk. Üzüldü Viard. Durulma da yok, çıkış yolu da yok dedi kendi kendine. Louis gitmişti. Gönül rahatlığı içinde koltuğuna gömülmüş düşünüyordu şimdi. İlk defa olarak kimin yenip kimin yenileceğini bilmenin kendisini hiç mi hiç ilgilendirmediğini anladı. Sadece Finlandiya'da değil, burada da. Hiçbir şey değişmeyecek. İnsanlar çırpınıyor, düşünüyor, donup ölüyorlar işte. Hayat bu. Ama o, Viard, her şeyin üzerinde yüzen kendi başına bir dünya. Tablodaki elmalar gibi tıpkı. Hem artık yetmez mi bunca heyecan, bunca söz, bunca çırpınma? Biraz da dinlenmeli. Vaktidir artık. Vue Novel'in foto muhabiri bozdu rahatını. Jolyon'un hemşerisi olsa gerek adam, gürültücünün farfaranın biri. Rahatsız ettim, bağışlayın. Birinci sütün için portreniz lazım oldu. Finlandiya olayları ile birlikte koyacağız. Hürriyet ve adaletin yorulmaz savaşçısı. Gözlüğünü düzeltti Viard ve yüzüne erkekçe bir ifade vermeye çalıştı. 9. Müşterilere elbise götüren bu şirin kızın kendi kızı olabileceğini katiyen aklından geçiremezdi Tessa. Dalgalı kısa saçlar, dudaklar kırmızıya boyanmış, aşçıların taktığı cinsten kenarsız bir şapka ve elinde de koyu renk bir şeritle bağlı bir karton. Malles Herbs bulvarındaki bir dikim evinde çalışıyordu Deniz. Gece elbiseleri dikiyordu işçi kızlar. Büyük aynalar süslüyordu salonu. Müşteriler gittikçe azalıyordu ve patron işlerin kötülediğinden yakınıyordu. Ağırmağa yüz tutmuş küçük bıyıkları ve hüzünlü gözleri olan orta yaşlı bir adamdı. Vogue veya Jardin de Mode'u karıştırır dururdu hep. Yarı karanlığın içinde ziyaretçileri andırırdı mankenler. Dikiş makinaları türkü söyler, elektrik ütüleri dans ederdi. Dayanılmaz bir cızırtısı olurdu ipekli bir kumaşı yoklayan uzun tırnakların. Arka taraftaki bölmede Topal Yujin baskı makinesine bir kağıt yerleştirmekle meşguldü. Oraya kurmuşlardı gizli basım evini. Modadan pek bir şey anlamazdı patron. Dönis'in zarif bir karton içinde götürdüğü bildirileri kaleme alırdı. Dönis'in bayramı var bugün. Belevile doğru koşuyor, elinde bir adres. Mişadu'yla buluşacak. 4 aylık bir ayrılıktan sonra ilk buluşmaları bu.